Ayrım 4. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 49. 2. Bölüm. Nakşibendi Cumhuriyeti. Önce bir tespit yapalım. Başbakan Erdoğan başta olmak üzere AKP'nin siyasal dili milli İslamcılığın kökeninde Nakşibendi bir şeyh var. Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi. Nakşibendi Gümüşhanevi dergahının kurucusu Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin 1838'deki Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasına tepki olarak hayata geçirdiği kampanyası, bugün tartıştığımız dindar milliyetçi olur mu, Türk-İslamcılığı polemiklerine biraz ışık tutuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman milliyetçiliği ağır basan bir demeç verse, muhalefet kendisini hemen takiye yapmakla itham ediyor. İslamcılar, tarikatlar, dergâhlar ulusalcı, milliyetçi olabilir mi? Bu soru yeni Osmanlılardan günümüze 150 yıldır sorulup duruluyor. İslamcılık ve milliyetçilik, bu iki kavramın 150 yıllık ilişkisi aslında hep işbirliği şeklindedir. Çoğunlukla birlikte hareket etmişlerdir. Bazen araya kısa süreli ayrılıklar girse de iki akım hiçbir zaman can düşmanı olmamıştır. Bu ebedi dostluğun temelinde Nakşibendi Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi gibi din adamlarının da etkisi vardır. Bu girişten sonra soru şudur. Bazen milliyetçi söylemlerde bulunan Başbakan Erdoğan takiye mi yapmaktadır? Yoksa Gümüşhanevi dergahının kurucusu Şeyh Ziyaüddin Efendi'nin milli İslamcılık yolundan mı yürümektedir? Neden bunlar hiç tartışılmıyor? İstanbul'daki Nakşibendi Gümüşhanevi dergahı özellikle son 50 yılın en ünlü, bilindik tekkelerinden biridir. Dergah Abdullah Gül'le ikinci kez Cumhurbaşkanı'nı çıkardı. Birincisi rahmetli Turgut Özal'dı. Tekkenin müritlerinin çoğunu siyasi hayattan tanıyorsunuz. Necmettin Erbakan, Korkut Özal, Recai Kutan, Kemal Unakıtan, Hüsnü Doğan, Hasan Aksay, Erdem Beyazıt, Temel Karamollaoğlu, Bahri Zengin, Kahraman Embioğlu, Yahya Oğuz, Cevat Ayhan, Profesör Cevat Akşit, Profesör Osman Çataklı, Profesör Orhan Okyay, Lütfi Doğan ve bir sürü. Listeye baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son 25 yıldır ufak kesintilere rağmen Türkiye'yi Gümüşhanevi dergahı yönetmektedir. Bunun tesadüf olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Bu nedenle dergahla ilgili biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Gümüşhanevi tekkesinin kurucusu Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi, 1813-1893, Gümüşhaneli bir tüccarın oğluydu. Babasının tüccar olmasını istemesine rağmen İstanbul'a gelerek önce Beyazıt, ardından da Mahmut Paşa medreselerinde okudu. Kürt Hoca lakabıyla tanınan Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputi'nin öğrencisi oldu. 1844'te müderrislik icazeti aldı. Beyazıt Medresesi'nde dersler vermeye başladı. 1848'de Üsküdar'daki Alaca Minare Tekkesi'nde Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifelerinden Abdülfettah el-Ukari ile tanıştı. Onun aracılığıyla Trablus Şam Müftüsü Ahmet Ervadi'ye bağlandı. Mecmuatül Ahzab adlı kitabı derledi. Ömrünün 28 yılını kitap çalışmalarına verdi. İçinde 18 bin eser bulunan 4 kütüphanesi vardı. 1859'da Cağaloğlu'ndaki Fatma Sultan Camii'nde ilk irşada başladı ve işte burası zamanla Gümüşhanevi dergahı olarak ün kazandı. Şimdi burada biraz soluklanalım ve Osmanlı Devleti'nin tarihsel bir dönemecine gidelim. 16 Ağustos 1838. Sadrazam Reşit Paşa yakın arkadaşı İngiliz elçisi Lord Stratford Canning ile bugün İstanbul Üniversitesi sosyal tesis olarak kullanılan İstinye'deki yalısında Osmanlı-İngiltere ticaret anlaşmasını imzaladı. Benzer antlaşma aynı yıl Avrupa'nın öteki devletleriyle de yapıldı. Bu ticari antlaşmalarla Osmanlı Devleti dış ticaretteki tekel düzenini yıktı, ithalat önündeki, başta vergiler olmak üzere, tüm engelleri kaldırdı. Özetle Osmanlı pazarı ucuz ithal mallar cenneti yapıldı. Bu antlaşmalarla Osmanlı pazarına yabancı sermaye, yabancı bankalar ve borsa geldi. Dönemin bugünden pek farkı yoktu. Mithat Paşa ve Namık Kemal gibi münevverler bile borsada oynamaya başladılar. Öyle ya, bir koyup üç kazanacaklardı. Tabii hep kaybettiler, tıpkı Osmanlı Devleti gibi. Haklı olarak tüm bu olanların yabancı sermayenin, borsanın, Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi ile ne ilgisi var diye soruyorsunuz. Anlatayım. Ahmet Ziyaüddin Efendi, Osmanlı pazarının yabancı sermayenin eline geçişini engellemek, gelen yabancı bankaları fonksiyonsuz hale getirmek ve yerli sermaye birikimi oluşturmak için yardım sandıkları kurdu. Amacı yabancı sermayeye karşı ulusal yerli sermayeyi güçlendirmekti. Bu nedenle iş kurmak isteyen yetenekli kişilerle ortaklık yoluyla şirketler kurdu. İlk kez Nakşibendi bir dergah, Türkler Müslümanlığı sadece oruç tutup namaz kılmak zannediyor anlayışını yıktı. Tekkelerin sadece uhrevi dünyayla ilgilendiğini sananları yanılttı. Dinsel olan ile dünyevi olan arasında bir köprü kurmuştu dergah. Milli sermayeyi oluşturmayı amaçlayan bu sandıklar aslında Nakşibendilerin tarihleri boyunca Osmanlı'ya karşı ilk siyasal tepkileridir. Bir tasavvufi tekkenin, yani Gümüşhanevi dergahının, dünyevi işlerle uğraşmasının çeşitli nedenleri vardı kuşkusuz. Ama öncelikle bir sebebin üzerinde durmak istiyorum. Yerli sermaye birikimi oluşturmayı amaçlayan sandıkların kurulma dönemi, milliyetçiliğin Avrupa'da icat olduğu 19. yüzyıldır. Yani 1789 Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan ulusalcılık, milliyetçilik rüzgarlarının artık Osmanlı'yı da derinden etkilediği bir dönemdir bu. İslamcılık ve milliyetçilik kavramlarının Osmanlı siyasal düşünce tarihinde yer almaya başladığı ve tartışıldığı bir dönemdir bu yıllar. Dergah bu rüzgardan etkilenmişti. Türkiye'de her siyasal çevrenin kendi milliyetçilik tanımı vardır. Doktrin sanki bu kalemun varidir. Oysa terminolojik anlamı nettir. Kendi ulusal pazarını, piyasanı korumak. O halde Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi sadece Gümüşhanevi dergahını kuran bir din adamı değildi. O aynı zamanda Osmanlı piyasasını Batı sermayesine karşı koruyan bir milliyetçiydi. Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin ailesinin tüccar olması, halifelerinin, müritlerinin çoğunun esnaflıktan gelmesi de bu milli duruşun sebeplerinden biriydi kuşkusuz. Evet, bu karşı gelmenin altında dergahın şehirli tüccar damarının olduğu gerçeği vardı. Örnek vermek gerekirse Eyinli Mustafa Feyzi Efendi katip diye tanınıyordu. Lastikçi Murtaza Ticarethanesi başta olmak üzere İstanbul'daki bazı büyük şirketlerin muhasebe hizmetlerini yürütmüştü. Yine Şeyh Ahmet Ziyaüddin'in halifelerinden Abdülaziz Bekkine'nin babası Kazanlı tüccar Haris Efendi asma altında toptan yağ ticaretiyle meşguldü. Osmanlı ve Cumhuriyet bürokratlarının, öğretim üyelerinin, üniversite öğrencilerinin Nakşibendi Gümüşhanevi dergahına gitmelerinin nedenleri arasında bu milli duruşun payı yok mu sanıyorsunuz? Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin milli İslamcılık yolundan dergahın diğer şeyhleri de gitti. Osmanlı'da kurulan milli sandıklar Cumhuriyet'te adını dergahtan alan fabrikaya dönüştü. Gümüşhanevi dergahı şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun öncülüğünü yaptığı, tarımsal sulamada kullanılan 5-15 beygir gücünde pompa üreten gümüş motor fabrikasının kurulmasına işte tam bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Yol benzerdi, ulusal pazarı koruyan millici bir İslam. Tarihe farklı bakmayı öğrenmeliyiz, ezberimizi bozmalıyız. Gümüşhanevi dergahında uhrevi dünyanın yanında dünyevi iktisatın bu derece rol oynamasına tesadüfi deyip geçemeyiz. İslami kalvanizmi, yani Müslümanlığın kapitalizmle, serbest piyasayla bağdaşabileceğini ilk telaffuz eden münevver kimdi? Profesör Sabri Ülgener, 1911-1983. Peki Profesör Ülgener nerede dünyaya geldi? Gümüşhanevi dergahında. Profesör Ülgener'in anne ve babası Şeyh Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin müridi ve Gümüşhanevi dergahının sürekli bakıcısıydılar. Bu örneklerden sonra Gümüşhanevi dergahının salt öteki dünyayla ilgili olduğunu nasıl düşünebiliriz? Bir örnek daha vermeme izin verin. Bu dergahın önemli silsilelerinden biri de Ömer Ziyaeddin'dir. Kendisi daha ziyade hukuk açısından dergaha katkı yapmıştı ki hazırladığı bir anayasa taslağı bugün tek sureti Washington Kütüphanesi'ndedir. Atatürk tarafından görüldüğünde "ben böyle adamlar arıyorum" deyip onu arattırdığında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Uzatmayayım, Türkiye'de siyasal İslamcılığın gelişimi ve değişimi üzerinde milliyetçiliğin ciddi etkileri hep oldu. Başbakan Erdoğan'ın dünyaya gelen torununa Mehmet Akif adını vermesini de bu anlamda düşünmeliyiz. Kısaca AKP'nin topografyasını çıkardığımızda milliyetçilik damarının olduğunu görürüz. Bu arada özellikle son 25 yıldır Türkiye piyasasını yabancı sermayeye açan siyasal kararların altında Gümüşhanevi dergahı müritlerinin imzalarının bulunması da tarihin garip bir cilvesi. Bunun siyasal terminolojideki adı oportünizmdir. Yani dönekliğin siyaset bilimince söylenişi. O soru yine karşımıza çıktı. AKP milli görüş gömleğini çıkarmış mıdır? Yani Türkiye'ye şeriatı getirecek midir, getirmeyecek midir? Anlaşılan bu sorudan kaçamayacağız. O halde düşüncemi yazayım. Milli Görüş Hareketi'nin ilk partisi Milli Nizam Partisi'ydi. Faize, serbest piyasa ekonomisine, Avrupa Birliği'ne ve benzerlerine karşıydı. Ahlak ve fazilet kavramlarına çok vurgu yapılıyordu. Öyle ki baldızıyla dans ederek büyük günah işleyen Samsun Milli Nizam Partisi İl Başkanı görevden alındı. Sert söylemleri vardı ve sonuçta MNP, laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Milli Görüş Hareketi 11 Ekim 1972'de bu kez Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Söylemlerini biraz yumuşattı. 14 Ekim 1973 seçimlerinde MSP 1 milyon 200 bin oy aldı. %11'lik bu oyla 48 milletvekiliyle meclise girdi. Artık hükümet ortağı olan MSP doğduğu MNP'den çok farklı bir görünüm arz ediyordu. Öyle ki 26 Ocak 1974'te solcu CHP ile koalisyon hükümeti bile kurdu. Sonra ağır eleştiriler yönelttiği sağın 3 partisi AP, MHP ve CGP ile de 31 Mart 1975'te 1. MC'yi yani Milliyetçi Cepheyi kurdu. 6 Haziran 1977 seçimlerinde MSP umduğunu bulamadı. Oyları ve milletvekili sayısı çok düştü. Bu seçimden sonra MSP çok sert bir siyaset izlemeye başladı. Silahlı akıncılar kampları, laik düzene meydan okuyan Konya mitingi gibi toplantılar bu süreçte ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki biz AKP'yi sorduk, siz MNP ve MSP'yi anlatıyorsunuz. Anlatmamın nedeni şu, Türkiye'de iktisadi ve siyasi gelişmeler AKP'nin istediği gibi bu 5 yıllık süreçte olduğu gibi giderse şeriat filan gelmez. Ama önümüzdeki günlerde dünyada ekonomik kriz çıkarsa bunun doğal sonucu olarak bıçak sırtında olan Türkiye ekonomisi alt üst olur. Ve işte o zaman AKP gerçek yüzünü gösterir. AKP sertleşir, söylemleri hep bir suçlu aramaya dönük olur. O suçlu ise AKP'nin yapmak istediklerine karşı çıkan laikler olur. Ve diyecektir ki eğer şimdi istekleri yapılırsa kriz aşılabilir. O taleplerin ne olduğunu yazmaya gerek yok sanıyorum. Türkiye Malezya mı yoksa İran mı olur, o zaman görürüz. Yok siyasi ve iktisadi alanda her şey güllük gülistanlık olur, şeriat filan gelmez, hiç korkmayınız. Nazım Hikmet'ten Bülent Ecevit'e, Nakşibendi ailelerin ünlü çocukları. Bu korkutucu değerlendirmeleri bir kenara bırakıp Nakşibendi dergahını tanımaya devam ederim. Yaşamı Gümüşhanevi dergahı ile kesişen ünlüler kimlerdi? Gümüşhanevi dergahını müritleri arasında Nazım Hikmet'in büyük annesi Ayşe Sıdıka Hanım da vardı. Keza dergahın müritlerinden Profesör Sabri Ülgener'in anne annesi Hatice Hanım, Ayşe Sıdıka Hanım'ın kız kardeşiydi. Yani Nazım Hikmet ile Profesör Sabri Ülgener kuzendiler. Bu akrabalık bağına Kurtuluş Savaşı'nın ünlü komutanı Ali Fuat Cebesoy'u da eklemek gerekiyor. Cebesoy da Ayşe Sıdıka Hanım'ın torunuydu. Profesör Ülgener'in bir diğer kuzeni de yine bir ünlü komutandı, Kazım Karabekir. Profesör Ülgener'in dedesi Hasan Sabri ile Kazım Karabekir'in babası Ahmet Efendi kardeşti. Biz desek bazı çevreler inanmaz ama dinci yayınlar bu kişiler hakkında Sabet Ayist diyor. Nakşibendi dergahı ve Sabet Ayistler ilginç bir ikili olmuyor mu? Dincilerin en büyük düşmanı siyasal liderlerin başında kim gelir? Bülent Ecevit. İyi ama Bülent Ecevit de Gümüşhanevi dergahının kurucusu Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin akrabası. Şeyh Ziyaüddin Efendi 63 yaşında Havva Seher'le evlendi. Yazar Mahmut Çetin, Teyze ile Prenses adlı kitabında Havva Seher Hanım'ın Bülent Ecevit'in anne annesinin teyzesi olduğunu yazdı. Bakınız, aslında yazmak istediğim şudur. O bildik belli kalıplar içinden çıkmadan konuşup tartışıyoruz. Resmi ideolojiye karşı olduğunu söyleyen aydınlar bile resmi ideolojinin argümanlarıyla konuşuyor. Gelin şu üzerimizdeki örtüyü kaldıralım, gerçeklerle yüzleşelim. Üçüncü dünya ülkelerine mahsus karşındakini düşman görme huyumuzdan da vazgeçelim. Örneğin Gümüşhaneli dergahıyla solcular hiç ilgilenmemiş. Oysa bugünlerde yeniden doğan Müslüman Sol Hareket'in yıllar öncesi lideri, İslam Sosyalizmi savunucusu Paris Sorbonne mezunu Nurettin Topçu'nun 1909-1975 hidayetine vesile olan kişi Gümüşhanevi dergahı Şeyhi Abdülaziz Bekkine'ydi. Şeyh Bekkine İslam Sosyalizmine inanıyor muydu? bilmiyorum. Bildiğim Kazanlı hemşehrisi ünlü bir sosyalisti, Vladimir İliç Lenin. Bugünün liberal aydınları da dergâhlara eleştirel bir gözle bakmayı denemelidir. Gümüşhanevi dergâhı şeyhlerinden Mehmet Zahit Kotku'nun sohbetlerini Ersin Gündoğan, Görünmeyen Üniversite adlı kitabında İz Yayıncılık derledi. Bu kitap ismi üzerinde tartışmalar yapılan eski başbakanlık müsteşarı, yeni AKP milletvekili Ömer Dinçer'in Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun konuşmalarından aldığı notlarla derlenmiştir. Müsteşar Dinçer'in aldığı notlardan bir örnek. Misvakı kaçımız kullanır bilmiyorum. Çoğumuz diş fırçasını tercih ediyoruz. Gerçekten efdal olan misvaktır. Diş fırçası bizim değildir. Sayfa 65. Hadi gelin bununla yüzleşin. Ama kimsede o cesaret yok ne yazık ki. Ve ne yazık ki Türkiye'deki tarikatlar konusunda yeterli araştırma yoktur. Oysa o kadar çok soru var ki. Örneğin Kürdi Nursi hareketinden doğan Fethullah Gülen cemaatinin milliyetçiliğe bakışı nedir? Sık sık vurgu yaptıkları Türk Müslümanlığı deyiminin kapsamı nedir? Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinde okulları bulunmasına rağmen Müslüman Arap ülkelerinde neden hiç okul açmamaktadırlar? Araplara soğukluğunun sebebi nedir? Soru çok. Bizde din reformlarının pozitivizm etkisiyle batıdan geldiği söylenmektedir. Peki Yusuf Akçura'ya üç tarzı siyaseti yazdıracak teorik altyapıyı veren Kazan'daki Muhammediye medresesi neden göz ardı edilmektedir? Tatar uyanışının başlıca mimarları Şehabettin Mercani, Kayyum el-Nasiri, Alimcan Barudiler İslam'da reform yapmak gerektiğini söylemiyorlar mıydı? Kafkasların Türk İslam'ına etkileri nedir? Ahmet Ziyaüddin, Abdülaziz Bekkine, Mehmet Zahit Kotku gibi Kafkas göçmeni Nakşibendiler ile Orta Doğulu Mevlana Halid-i Bağdadi gibi Nakşibendi şeyhlerin bakış açıları arasındaki fark var mıdır? Dönüp dolaştık, geldik mi yine Nakşibendi tarikatına? Nakşibendi kardeşliğinin zorlu sınavı. Mesud Barzani, Nakşibendi tarikatına bağlı Sünni Müslüman bir Kürt politikacı. PKK ise Marksist kökenden gelen milliyetçi Kürtçü bir terör örgütü. Peki Barzani nasıl oluyor da iktidarında Nakşibendilerin olduğu, büyük çoğunluğu Sünni Müslüman Türkiye'nin değil de PKK'nın yanında duruyor? Barzani'nin safı belli, duruşu net. Peki Türkiye'deki Nakşibendilerin tavrı nedir? Önce tespitlerimizi sıralayalım. 1. 2007 yılında şehit Mehmetçikleri anma ve terörü lanetleme yürüyüşlerinde tarikatların resmi kıyafeti türbanlı pardesülü kadın sayısının azlığı medyada tartışma konusu oldu. Türkiye'deki çoğu kişi gibi ben de absürt bir tartışma deyip üzerinde durmadım. 2. Bu şehit yürüyüşlerini, cenazelerini tüm gazeteler birinci sayfalarından verdi. Bir İslami gazete Yeni Şafak ise yayın politikasına hiç uymayacak şekilde bu haberleri verirken ana sayfasında görsel malzeme olarak hep kocaman başı açık kadın fotoğrafları kullandı. Şaşırdım. 3. Ertuğrul Özkök Hürriyet gazetesine Mesud Barzani'ye bir çağrıda bulundu. Ya komşumuz ol ya hedefimiz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tan CHP lideri Deniz Baykal'a kadar birçok çevre bu tepkinin haklılığından bahsederken bazı İslamcı köşe yazarları gazeteci Özkök'e ağır eleştiriler yöneltti. Ya komşumuz ol ya hedefimiz uyarısının tepki almasına anlam veremedim. 4. Türkiye tek vücut olmuş Mehmetçik operasyonlarını eli yüreğinde beklerken bazı dinci gazeteler asker Allah Allah sesleriyle savaşıyor, Genelkurmay onların türbanıyla uğraşıyor gibi döneme hiç uygun olmayan, insanı hayretler içinde bulunduran yorumlar yazmaya başladı. Ne oluyor demeye başladım. 5. Ve sonunda bu dinci gazetelerin bazı köşe yazarları sanki aynı kalemden çıkmış gibi benzer yorumlarda bulundu. Bunlara göre Mehmetçik yürüyüşleri ile Cumhuriyet mitingleri benzerdi ve bunun nedeni Mehmetçik mitinglerini ulusalcıların organize etmeleriydi. Amaçları ise Türk ordusunu Kuzey Irak'a sokarak AKP iktidarını zayıflatmaktı. Önce böyle bir komplo teorisi olamaz dedim. Sonra diğer olguları da alt alta sıralayınca manzarayı net görmeye başladım. Bunların derdi başkaydı. Bunlar Türk ordusunun Kuzey Irak'a operasyon yapmasını istemiyordu. Meselenin AKP hükümetinin yıpratılmasıyla falan pek ilgisi yoktu. Bunlar Mesud Barzani'yi koruyorlardı. Peki ama neden? Nedeni tarihin derinliklerindeydi. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu olan Kürt isyanlarının başlangıç tarihi 19. yüzyıldır. Osmanlı Devleti'nin zayıflığını fark eder hale gelen tebaa halklar birer birer isyan ettiler. Ancak Osmanlı yüzlerce yıllık askeri ve siyasi geleneğe sahip bir miras üzerinde oturuyordu. Kendisini imparator yapan özelliklerini, faziletlerini tamamen kaybetmemişti. Tanzimatla önce sivil askeri reformları gerçekleştirdi. Ardından giderek güvenilmez olan ve çıkardığı isyanlarla tehlike oluşturan yarı otonom Kürt derebeylerinin yani ayanların ortadan kaldırılmasına karar verdi. Kuzey Irak'taki Soran Emirliği'ni 1834, Bahdinan Emirliği'ni 1839, Botan Emirliği'ni 1847 ve Baban Emirliği'ni 1850 sindirdi. Osmanlı yarı otonom Kürt beyliklerini dağıtıp bölgenin siyasi yapısını değiştirirken aynı dönemde bölgede dinsel açıdan bir başka değişim daha yaşandı. Bu değişimin öncüsü bir din adamıydı, Şeyh Halid-i Bağdadi. Şeyh Halid-i Bağdadi 1779'da Kuzey Irak Süleymaniye'de doğdu. Babası Pir Mikail bölgenin en büyük Kürt aşireti Caf'a mensuptu. Bağdadi'nin soyunun baba tarafından Hazreti Osman'a ulaştığı rivayet ediliyordu. İlginçtir, bölgedeki Kürt şeyhler kutsal soy aristokrasisine girebilmek için soylarını hep Hazreti Muhammed'in ailesi Ehli Beyt'e dayandırmaya çalışırlar. Ama diğer yandan Kürt olduklarına da vurgu yaparlar. Ne yani, Kürtleşmiş Araplar mı? Komik. Şeyh Halid-i Bağdadi, Kuzey Irak'ın en güçlü alim ailelerinden Kadiri Berzenci ailesinden dersler aldı. Daha sonra Bağdat'a gitti. Hocası Şeyh Abdülkerim Berzenci'nin vefatı üzerine onun Süleymaniye'deki medresesinin sorumluluğunu aldı. 1809'da Süleymaniye'yi ziyaret eden Mirza Rahimullah Azim Abadi adındaki Hindistanlı bir derviş hayatını değiştirdi. Onun önerisiyle Hindistan'a gidip Nakşibendi Şeyhi Abdullahi Dehlevi'den el aldı. Süleymaniye'ye Dehlevi'nin halifesi olarak döndü. Yani artık Kadiri değil Nakşibendi'ydi. Ancak başta Kadiriler olmak üzere örneğin Talabani aşireti tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Hatta Kadiri Şeyhi Maruf Berzenci Bağdadi'yi sahtekar, sapık, yogi olmakla suçladı. Valiye bile şikayet edildi. Tersine Bağdat valisi Said'in koruması altına girdi. Süleymaniye'de ilk Halidiye tekkesini kurdu. Sonraki yıllarda başta Kuzey Irak olmak üzere kurduğu tüm dergahlarda, medreselerde Kürtçeyi eğitim dili olarak kullandı. Bu süreçte Osmanlı Kadiri Kürt Beyliği Berzencilere karşı hep Bağdadi'nin yanında oldu. Ve Osmanlı'nın da desteğiyle Bağdadi, Kuzey Irak'ta Kadiri tarikatının etkisini epey azalttı. 1826'da Haç dönüşü Şam'da koleradan ölümüne kadar binlerce müride sahip oldu. Halifeleri şeyhlerinin ölümünden sonra da irşat çalışmalarına devam ettiler. Şanslıydılar, Osmanlı Yeniçerileri ve Bektaşileri ezerken Nakşibendiliği resmi tarikat olarak benimsedi. Osmanlı Horasan'dan Yesevilik'ten gelen Bektaşiliğin karşısına aynı koldan gelen Nakşibendiliği çıkarmıştı. Keza Kürt derebeylerinin de tarikatı Kadiri'ydi. Bu tarikatın yerini de her fırsatta devlete bağımlılığını vurgulayan Nakşibendiliğin alması şaşırtıcı değildi. Bugün Kuzey Irak ve Türkiye'de en güçlü tarikat Nakşibendiye Halidiye olmasının altında bu tür tarihsel olaylar vardır. Türkiye bölümüne geleceğiz ama önce Kuzey Irak'taki Nakşibendiye Halidiye tarikatına bağlı bir aşiretten bahsetmeliyiz. Barzaniler. Osmanlı, merkezi idaresini güçlendirmek amacıyla Kürt prensliklerini bertaraf edince bölgedeki küçük aşiretlere fırsat doğdu. Kürt beyliklere ait toprakları yağmaladılar. Kürt beyliklerinden boşalan iktidar koltuklarına garip ve bilinmeyen şeyh figürleri sahip çıkmaya başladı. Bu küçük aşiretlerden biri de Barzanilerdi. Barzaniler önce Baban Emirliği'ne ait Zibar yurduna el koydular. Aşirete soyluluk katmak için bölgenin tanınmış beyliklerinden Bahdinan ve Zibar gibi ailelerle bir dizi evlilik yaptılar. Örneğin Mesud Barzani'nin annesi Zibar aşiretinendi. Türkiye'deki büyük Kürt beylikleriyle de akraba olmak için örneğin Cemil Paşazadelere kız alıp verdiler. Barzani aşireti bölgedeki dinsel dönüşümden de yararlandı. Bağdadi'nin halifesi Barzani Şeyh Taceddin sayesinde Nakşibendiye Halidiye koluna mensup oldu. Ancak Nakşibendilik Ortodoks tarikat olmasına rağmen Barzani aşiretinde İslami olmayan pek çok töre ve uygulama vardı. Dinsel bağnazlıkları o kadar ileri götürdüler ki Barzani Şeyhi Abdülselam kendini Mehdi ilan etti. Tek dini sapkınlı olan Barzani o değildi. Barzani Şeyh Ahmet ise kendini tanrı mertebesine çıkardı. Şeyh Ahmet'in Molla Juj adındaki ateşli bir taraftarı tüm Barzan bölgesini dolaşarak Şeyh Ahmet'in tanrı, kendisinin de onun peygamberi olduğunu iddia etti. Müritlerinin Barzani şeyhlerine körü körüne bağlılıkları o kadar güçlüydü ki bu müritlere divana ya da deli ismi verildi. Sonuçta uygarlığın doğduğu bölge kültürlü Kürt prenslerinin ikametgahından çıkıp politik maceralar peşinde koşan fanatik, hırslı, küçük aşiret şeyhlerinin eline kaldı. Barzani aşireti her fırsatta Osmanlı'ya isyan etti. Türkiye ile ilişkileri ise inişli çıkışlı oldu. Ancak Nakşibendi Barzaniler başta Güneydoğu olmak üzere Türkiye'deki Nakşibendiler ile hep iyi ilişkiler içinde oldu. Halidiye.com adlı internet sitesine göre Halidi Bağdadi'ye bağlı Türkiye'de 4 büyük Nakşibendi tekkesi vardır. 1. Gümüşhanevi Tekkesi, 2. İsmet Efendi Tekkesi, 3. Kelami Dergahı, 4. Kaşgari Tekkesi. Said-i Kürdi veya Nürsi, Van'da Nakşibendi Arvasi Tekkesi'nde eğitim almıştı. Bu ana dört kol dışında Erzincan'daki Abdurrahim Reyhani'den Adıyaman'daki Mehmet Raşit Erol'a kadar onlarca şeyhin kurduğu Halidiye tekkeleri vardır. Tamam artık, uzatmayalım soralım. Türkiye'deki Nakşibendi Halidiye koluna mensup Türkler, Nakşibendi Barzani'nin Türkiye'ye karşıtı tavırlarına tepkili midir? Yazının başlangıcındaki tespitlere rastlantı diyebilir miyiz? Kendi adıma yanılmayı çok isterim. Bırakın yoksul Kürtleri, aydın Kürtlerin bile dar kafalı şeyhleri, aşiret reislerini, ağaları, kurtarıcı, saygın, lider olarak görmeleri çok acıdır. Bunun nedeni Kürt aydınlarının siyasal geçmişlerini ancak 19. yüzyıla kadar, yani bölgenin en karanlık dönemine kadar götürebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Orada da bula bula Barzani gibi, Şeyh Said gibi isimleri bulabilmektedirler. Kürt aydınlarımızdan Naci Kutlay Kürtler kitabında şu soruyu yöneltiyor. Kürt başkaldırı önderlerinin çoğunlukla Nakşibendi olmaları ilginç ve incelenmesi gereken bir noktadır. Sayfa 135. Bırakın Osmanlı'yı, Şeyh Said'den Menemen'deki ayaklanmayı organize ettiği iddia edilen Şeyh Esat Erbili'ye kadar Cumhuriyet Türkiye'sinde de isyana kalkışanlar hep Nakşibendi Halidiye Kürt şeyhleriydi. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi gerek dini gerekse milli nedenlerle Nakşibendi Kürt şeyhler ayaklanmalara önderlik yaptı. Peki biz de şunu soralım. Nakşibendi Kürtler Osmanlı ve Türkiye merkezi hükümetine karşı isyan ederken Türk Nakşibendiler neden hiç ayaklanmadı? Türk Nakşibendilerin siyasetle ilgileri yoktu diyebilir miyiz? Hayır. Kürt Nakşibendi gibi Türk Nakşibendi de nüfuz ve siyasal iktidar istiyordu. Bu hipotezi güçlendirmek için önce akademik dünyaya hakim olan bir anlayışı yıkmalıyız. Sanılanın aksine Nakşibendi tarikatı kendi dünyalarına dönük, hayattan kopuk, gönül ve ruh haliyle ilgili mistik tarikat filan değildi. Ya da en azından 200 yıldır öyle değildir. Size günümüzden bir örnek vereyim. Irak'ta ABD'ye karşı mücadele veren dini gruplardan birinin adı ne biliyor musunuz? Nakşibendi tarikatı bağlıları ordusu. Bize dönersek sadece Kürt değil Türk Nakşibendiler ve hatta Kafkas Kartalı Şeyh Şamil sanılanın aksine hep siyasetin içinde oldular. İkinci Mahmud'un Yeniçerileri yok eden ve Bektaşileri sindiren kanlı hareketinin destekçisi Nakşibendilerdi. Peki ama neden? Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 61.